Ayrım 6. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 61. Buenos Aires. Ekim 1975. Öleceğini bilse de yaşama sevincini asla yitirmedi. 1. Akşamın 9.30'u. Kapıcı asansörün fişini çoktan prizden çekmiş olmalı. Bir yerlerde bir pencere kapatılıyor. Uzaklardan, yakınlardan televizyon ve motor sesleri geliyor. Köpek havlamaları, insan sesleri, biri oynuyor, biri protesto ediyor. Yemeğe çağırıyorlar. Yemek soğuyormuş. Tavan penceresinden içeri donan kızartma ve ızgara et kokuları. Yoğun bir sigara dumanıyla dolu odanın havasını istila ediyor. Elda'yı düşünüyorum. Onu hastaneye yatırdılar. Acı çekmesin ya da acı çektiğini anlamasın diye ilaç veriyorlar. Doktorlar kollarını kavuşturmuşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hastaneye gitmeliyim ama bana zor geliyor. Sanki son seferinde Elda bana şöyle demedi. Buradan çıkınca beni evine yemek yemeye götürecek misin? Çin yemeğini ve şarabı çok özledim. Birkaç gün önce bana buradan çıkınca ya da iyileşince diyen Elda değildi sanki. Eskiden sinemaya, plaja ya da Brezilya'ya gitmek istiyor ya da gideceğine söz veriyordu. Ama artık konuşamıyor ve ne bunları ne de başka şeyleri söylüyor. Onu Villar Arujo'nun oradan kaybolduğu gün tanıdım. Uzun kirpikli, kocaman ve kederli gibi duran gözlerini görünce çok şaşırmıştım. Sonra görüşmeye devam ettik. Bu kadar tatlı olman neye borçlusun? Küçük bir kızken bana çok şeker pancarı yediriyorlarmış. Chilvoy'da, orayı biliyor musun? Tolon'da ya da Ramos'ta buluşurduk. 2. Hastalık onu 16 yaşındayken göğsünden yakalamıştı. 8 yıldır mücadele ediyor ve yenilmez görünüyordu. Ama vücudu kobalt, ameliyatlar ve doktor hataları yüzünden korkunç yıpranmıştı. Bu konudan kendisi hiç bahsetmiyordu. Ya da çok az bahsediyordu. Lanetiyle yaşamayı öğrenmişti. Ve bunu derken yalan söylemiyordu. Doktor raporlarını elbisesini cebinde taşıyordu. Onu hastaneye yatırmalarından önce evinde ziyaret ettiğimde artık konuşamıyordu. Çünkü her sözcükte göğsü delirmiş gibi sarsılıyordu. Bir yudum su içiyor ve eliyle oksijen maskesini istiyordu. Yatağın etrafında benim tanımadığım akrabaları ve dostları vardı. Elda çok solgundu ve alnı nemliydi. Yüzü yastığa gömülmüştü. Dışarıda güneş vardı ve öğleden sonranın ışığı perdelerinden arasından içeri sızıyordu. Mavi pijaması çok yakışmıştı ve bunu kendisine de söyledim. Hüzünlü bir şekilde gülümsedi ve daha sonra yanına yaklaştığımda ölümün ilk işaretlerini yüzünde gördüm. Burnu incelmiş ve avurtları biraz içine çökmüştü. Solgun bakışı boşlukta yetiyordu. Eliyle düşmanları, bulutları ya da sinekleri kovalarken göz bebeklerinde anlık bir parıltı beliriyordu. Onu öptüm. Dudakları soğuktu. 3. Bir keresinde bana çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir rüyasını anlatmıştı. Metro treni raylardan çıkıp platformun üzerindeki insanları ezerek ilerliyormuş. O da oradaymış ve tren üzerine doğru geliyormuş. Koşup basamaklardan yukarı çıkarak ezilmekten kurtuluyormuş. Canını kurtardığı için çok mutlu bir halde açık havaya çıkıyormuş. Ama tam o sırada aşağıda bir şey unuttuğunu fark ediyor ve yerin altına tekrar inmesi gerekiyormuş. 4. Hastaneye geliyorum. Müthiş bir kalabalık var. Kimileri ağlıyor. Elda'yı soruyorum. Bana açtıkları bir kapıdan kafamı içeri uzatıyor ve onu görüyorum. Üzerinde mavi pijaması var. Ama teninin rengi değişmiş. Her tarafı iğneler ve sondalarla dolu. Ağzında bir boru var. Ağzından incecik bir kan akıyor. Uyku hapları ve sakinleştirici bombardımanına rağmen vücudu şiddetli kasılmalarla sarsılıyor. Tanrı'nın böyle bir şey yapmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Sonra hiçbir şey düşünmüyorum. Merdivenleri büyük bir güçlükle ve uyur gezer gibi iniyorum. Adımı seslenen Elda'nın çok yakın bir arkadaşının sesini duyuyorum. Bir süre boyunca hiçbir şey söylemeden karşılıklı bakışıyoruz. Hastanenin kapısından insanlar girip çıkıyor. Sonra şöyle diyor. pazar günü, hatırlıyor musun? Üzerinden bir asır geçmedi. Olsa olsa 10 gün ya da en fazla birkaç hafta olmuştur. Elda o zamanlar artık yataktan kalkamıyordu. Akciğerleri yavaş yavaş ölmekteydi. Artık nefes alamıyor, soluk soluğa kalıyordu. Onu oradan çıkarmamı istemişti. Bu saçma bir istekti ama kimse karşı çıkmadı. Onu giydirdiler, saçını başını düzelttiler. Bir taksiye güç bela ulaşabildik. Çok küçük adımlarla yürüyor ve her bir ya da 1,5 metre kat ettiğimizde durup dinleniyorduk. Boğulacak gibi oluyordu. Düşmemesi için onu kolundan tutuyordum. Tiyatro ya da sinemaya gitmeyi teklif ettim. Benim evime gelmek istedi. Pazar gecesi Elda'nın 3 tane ciğeri vardı sanki. Sabahleyin bana göz kırptı ve gülümseyerek şöyle diyebildi. Şeytanla bir anlaşma yaptım. Ve şimdi en iyi arkadaşı bana şunları söylüyor. Geri döndüğünün ne dediğini bilmeni istiyorum. Eve gelince bana şöyle dedi. Şimdi ölebilirim artık. Bir genç kız şarkı söyleyerek kalabalığın içinde dolaşıyor. Metro istasyonunda kalabalık şarkıcı genç kıza yol açıyor. Genç kız yumuşak bir biçimde sallanarak yürüyor. Gitarından küçük bir hasır sepet sarkıyor ve insanlar bozuk paralar onun içine atıyor. Genç kızın palyaço gibi bir suratı var ve yürüyüp şarkı söylerken bir yandan da çocuklara göz kırpıyor. Genç kızın söylediği şarkılar istasyonun korkunç gürültüsü içinde neredeyse hiç duyulmuyor. Beni topraktan yarattılar ama tarihle de yoğurdular. Küçüklüğümden beri cennete hafızanın olmadığını biliyordum. Adem ve Havva'nın geçmişleri yoktu. Her gün sanki ilk günmüş gibi yaşanabilir mi? Geniş bulvarları açsınlar diye. Allende, Şili halkına hitaben yaptığı son konuşmada, er ya da geç, geniş yolların açılacağını söyleyerek, daha iyi bir geleceğe olan inancını dile getiriyordu. 1. Ne sesini, ne de adını tanıdım. Beni 1971'de Şili'ye bir yolculuğa çıkmak üzereyken, Montevideo'daki Sportman kafede gördüğünü söyledi. Ona, Salvador, Allende'ye gitmesi için birkaç satırlık bir mesaj vermiştim. Hatırlıyor musun? Şimdi seni görmek istiyorum. Seni hemen görmem gerek, dedi. Ve ondan benim için bir mesaj getirdiğini söyledi. Hemen telefonu kapattım. Bir süre kapalı kapıya vaka kaldım. Allende, 6 ay önce mermilerle delik deşik olarak can vermişti. Çalışmaya devam edemedim. 2. 1963 yılında Allende beni güneye götürmüştü. Onun yanında karı ilk kez gördüm. Punto Arenas'ın çok uzun gecelerinde kar pencerelerinin diğer tarafına düşerken sohbet ettik. Ve çok fazla içki içtik. Uzun paçalı, yün don satın almaya giderken bana eşlik etti. Bunlara orada arzu öldüren diyorlar. Allende ertesi yıl Şili Devlet Başkanlığı'na aday oldu. Kıyıdaki sıra dağları aşarken birlikte gördüğümüz bir afişin üzerinde şöyle yazıyordu. Frey ile yoksul çocukların ayakkabısı olacak. Birisi onun altına şunu eklemişti. Allende ile yoksul çocuk kalmayacak. Bu onun hoşuna gitti. Ama korku mekanizmasının ne kadar güçlü olduğunu da biliyordu. Bana bir hizmetçinin tek elbisesini patronunun bahçesine gömdüğünü anlattı. Eğer sol kazanırsa gelip onun elinden almalarından korkuyormuş. Şili, dolar istilasına maruz kalmıştı ve sakallılar Moskova'ya götürmek için şehrin duvarlarında çocukları annelerinin kolundan çekip alıyorlardı. 1964'teki o seçimlerde halkçı cephe bozguna uğradı. Zaman geçti, biz seyretmeye devam ettik. Montevideo'daki politik toplantılarda ve etkinliklerde ona eşlik ettim. Birlikte futbol maçlarına gittik. Yemeği, içkileri ve dans eğlencelerini paylaştık. Tribünlerdeki kalabalığın neşesi, golleri kutlama biçimleri, güzel futbol davullarının ve fişeklerin gürültüsü, renkli kağıt yağmurları çok hoşuna gidiyordu. İhtiyar Morini'nin elindeki elmalı krepe bayılıyor ve Cabernet de Santa Rosa şarabını sırf nezaketinden ötürü dilini şapırdatarak içiyordu. Zira Şili şaraplarının çok daha iyi olduğunu ikimiz de biliyorduk. büyük bir iştahla ama eski zaman beyefendilerinin tarzında dans ediyor ve genç kızların ellerini öpmek için eğiliyordu. Onu son kez Şili Devlet Başkanı olmasından kısa bir süre önce gördüm. Valparaiso'nun bir sokağında etrafımız onun ismini haykıran insanlarla çevrili olarak kucaklaştık. O gece beni Konkon'a götürdü ve sabaha karşı odada yalnız kaldık. Yassı bir viski şişesi çıkardı. Ben Bolivya'da ve Küba'da bulunmuştum. Alen de onlara ihtiyaç duyacağını bilse de Bolivyalı ulusalcı askerlere güvenmiyordu. Bana Montevideo ve Buenos Aires'teki ortak arkadaşlarımızı sordu. Ardından bana hiç yorgun olmadığını söyledi. Uykusuzluktan gözleri kapanacak gibiydi. Ama o konuşmaya ve soru sormaya devam ediyordu. Denizi koklamak ve dinlemek için pencereyi araladı. Şafağın sökmesine pek fazla kalmamıştı. O sabah otelde deniz kuvvetlerinin üst düzey komutanlarıyla gizli bir toplantı yapacaktı. Birkaç gün sonra onun evinde Greco'nun tablosundan fırlamış bir soyluyu andıran Jose Toha ve Jorge Timosi ile birlikte akşam yemeği yedik. Alen de bize Bakır'ı millileştirme projesinin kongreden döneceğini söyledi. Konuyu referanduma götürmeyi düşünüyordu. Şililer için Bakır, bayrağının arkasında toplanacak halk birliği kurumsal burjuva yapılanmayı çökertecekti. Bundan bahsetti. Ardından o sabah Konkon'da ben yan odada uyurken denizci komutanlarla yaptığı görüşmenin bir bölümünü bize anlattı. 4. Ve sonra devlet başkanı oldu. Birkaç kez yolum Şili'ye düşmesine rağmen onun zamanını çalmak hiç içimden gelmedi. Büyük ve coşkulu değişimleri yapmanın vakti gelince sağ kirli savaşı başlattı. İşler Allende'nin umduğu gibi gitmedi. Şili bakırını, demirini ve güherçilesini geri aldı. Tekeller millileştirildi ve tarım reformu oligarşinin omurgasını çökertiyordu. Ancak hükümeti kaybetmiş olan güç sahipleri, silahları, adaleti, gazete ve radyoları hala ellerinde tutuyorlardı. Memurlar çalışmıyor, tüccarlar karaborsacılık yapıyor, sanayiciler sabote ediyor ve spekülatörler parayla oynuyorlardı. Parlamentoda azınlıkta olan sol, iktidarsızlıkla cebelleşiyor, askerler ise kendi kafalarına göre hareket ediyorlardı. Süt, sebze, yedek parça, sigara, ülkede hiçbir şey bulunamıyordu. Kuyruklara ve kargaşaya rağmen çöküşten bir hafta önce 800 bin işçi kimse hükümetin tek başına kaldığını düşünmesin diye Santiago'nun caddelerinde yürüdü. Yazık ki kalabalık eli boş döndü gösteriden. 5. Şimdi 74 yazı bitiyordu. Moneda başkanlık sarayı yerle bir edileli 6 ay olmuştu. Buenos Aires'te dergideki büromda karşımda oturmakta olan bu kadın bana Şili'den ve Allende'den bahsediyordu. Ve bana sizi sordu. Bana şöyle dedi. Eduardo nerede? Ona buraya gelmesini söyle. Ona benim davet ettiğimi söyle. Bu ne zaman oldu? Hükümet darbesinden 3 hafta önce. Seni Montevideo'da aradım ama bulamadım. Seyahatteymişsin. Bir gün evini aradım ve bana Buenos Aires'e taşındığını söylediler. Sonra da artık sana bunu söylemenin anlamı olmadığını düşündüm. 42 yazı. Yıllar önce Kiev'de Dinamo futbolcuların neden bir heykeli hak ettiklerini dinlemiştim. Bana savaş yıllarından bir hikaye anlatmışlardı. Ukrayna, Nazilerin işgali altındaymış. Almanlar bir futbol maçı organize etmişler. Silahlı kuvvetlerin içinden seçtikleri ulusal takımlarına karşı kumaş fabrikası çalışanlarından kurulu Dinamo Kiev, süper adamlara karşı açlıktan ölenler. Stad tıklım tıklım doluymuş. Muzaffer ordu o öğleden sonranın ilk golünü atınca tribünler sessizliğe bürünmüş. Dinamo beraberlik golünü atınca canlanmış. İlk yarı Almanların 2-1 mağlubiyetiyle tamamlanınca da tamamen coşmuş. Birliklerin komutanı yardımcısını soyunma odasına göndermiş. Dinamo'lu oyuncular uyarıyı dinlemişler. Bizim takımımız işgali altındaki topraklarda oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Ardından da tehdidi. Eğer kazanırsanız sizi kurşuna dizeriz. Oyuncular sahaya dönmüşler. Çok geçmeden Dinamo'nun 3. golü gelmiş. Seyirciler maçı ayakta ve hep bir ağızdan bağırarak seyrediyorlarmış. 4. gol, stad yıkılacak gibi olmuş. Hakem daha sürede olmadan maçı aniden bitirivermiş. Bir uçurumun kıyısında, üzerlerinde formalarıyla onları kurşuna dizmişler. Her türlü keder ya da diktatörlükten daha güçlü. Darcy Ribeiro'nun Montevideo'daki ilk sürgün yıllarında omzunda tüneyen ve göğsündeki tüyleri koparan bir papağanı vardı. Papağan balkonda uyuyordu. Montevideo sahilinde rüzgar sert eser. Bir sabah papağan Trouville havuzunda boğulmuş olarak bulundu. Daha sonra Rio'da karşılaştığımızda Darcy'nin papağanı yoktu. Ama beni zıplayarak ve gözleri ışıl ışıl parlayarak karşıladı. Bana her zamanki gibi ideolojik melez diye seslendi. İşimi, gücümü ve neler yaptığımı sordu. Ve hiç şikayet etmeden o ülkeden bu ülkeye gidiş gelişlerinin hikayesini anlattı. Brezilya'dan bahsetti ve bir Volkswagen Cumhuriyeti'nin bir muz cumhuriyetinden özünde çok da farklı olmadığını söyledi. Ve bir dakika içinde Arjantin'in yapısal krizinin topyekün bir analizini yaptı. Şili'deki trajedinin sebeplerini açıkladı ve Uruguay'da neler yapılabileceğini söyledi. Cüretkar kuramlarını ve zekice tanımlamalarını büyülenmiş bir halde dinliyordum. Darcy'nin tıpkı kendisi gibi asla yerinde duramayan bir beyni var ve yanıldığı ya da gerçeğe saçma sapan yollardan ulaşmaya çalıştığı zamanlarda bile bu cıvıl cıvıl zekayı tanıma zahmetine katlanmaya değer. Ne Marksizmi bir dine dönüştürmüş olanların, ne de karşılarındakini sıkma konusunda uzmanlaşmış sosyologların ona tahammül edememelerinin bir sebebi olmalı. Bu arada ona kanseri sordum. Darcy gömleğini çıkardı ve yara izini gösterdi. Sırtında L şeklinde korkunç bir kesik vardı. "Bak," dedi bana gülerek. "Bir köpek balığı artığıyım." Onu Brezilya'da ameliyat etmelerini istemişti. Askerler kendi ülkesinde ölmesi için ona izin verdiler. Onu bekliyorlarmış. Havaalanından alıp hastaneye götürmüşler. Darcy'nin çok fazla ömrü kalmamıştı. Son gücüyle hemşirelerin poposunu elliyordu. Bir akciğerini aldılar ve yaşamaya devam etti. Hükümet kendisini aldatılmış hissetti. O gece Rio'da Lima'ya hareketinin arifesindeydi. Darcy sürekli güldü. Ama bir daha sigara içemeyecek olma düşüncesinin canını çok sıktığını bana itiraf etti. Zor bir durum değil mi? Günde 5 paket içiyordum. "Biliyor musun ne keşfettim?" dedi. "İnsan aslında her şeyi sigara içme zevkini yaşamak için yapıyor. İnsan denize niye girer? İnsan dostlarıyla neden sohbet eder? İnsan neden okur? Neden yazar? İnsan neden sevişir? Keyif bu sigarada," diyordu. "Tören onsuz olmaz." Ve gülüyordu. Son ses. Paraguay'da, Asunción'daki bir avluda, Don Jove Peralta kurumuş bir dalı andıran yumruğunu diktatör Stroessner'e karşı kaldırıyordu. "Bu okuma yazma bilmez führeri devireceğiz," diye haykırıyordu kısılmış sesiyle. "Bu zalimleri gerçekle devirmek gerekir." Saatlerce lanet yağdırışını dinlediğimde, bir ihtiyar Peralta İdrar kokuyordu, bir deri bir kemikti. Öğrencilere, tüm Amerika kıtasını ve kendi zenginliklerinin efendisi olan Yankilerin esamesinin okunmadığı tek bir vatan gibi görerek mücadele etmeleri gerektiğini anlatan bir mektup yazdığını söyledi bana. Lakin postaya vermesi için mektubu teslim ettiği kişi casus çıkmış. Bana, Solana Lopez'den, onun soylu bir ölüm biçiminden ve Üçlü İttifak Savaşı'ndan bahsetti. Üçlü İttifak Savaşı 1865-1870. Paraguay'a karşı Brezilya, Arjantin ve Uruguay tarafından yürütüldü. Ve Paraguay nüfusunun büyük çoğunluğu bu savaşta kırıldı. "Buenos Aires oligarşisi bize çok zarar verdi," diye fısıldadı. "Bizi güvensiz kuşkucu yaptı. Buenos Aires oligarşisi bizim ruhumuzu çürüttü." "Ahmaklar," diye haykırıyordu. Ama onu işitmek için kulak kabartmak gerekiyor. küçücük bedeni gür yapraklı ağacın altında hareketsiz duruyordu. Don Hoover sadece dudaklarını oynatabiliyordu. Ama öfkesinden elleri ve ayakları titriyordu. Egzamadan şişmiş ayaklarında ne ayakkabı ne de çorap vardı. Gece çökünce uyuyakaldı. Hoover, Peralta birkaç tane kitap yazmış ve hayatı boyunca Paraguaylıların özgür olması için mücadele etmişti. Sonra öldü. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.